Ayrım 11. Var mı Varela gibisi? 1998 Dünya Kupası'nın futbol maçını oynamak üzere hazırlanan Fransa ve Brezilya futbol takımlarının soyunma odalarına Papa birer mesaj gönderir. Papa'nın kalbi Barthez ve Taffarel'in yanındadır. İkinci Jean-Paul'ün mesajında neden yalnızca kalecilere moral verdiğini, diğer futbolcuları eliyle bir kenara ittiği merak konusu olur. Bunun üzerine bir açıklama yapılır Vatikan'dan. Çünkü Papa gençliğinde kaleciydi. 1994 Dünya Kupası için bir araya gelen Brezilya ulusal takımı oyuncularını ziyaret etmek isteyen Barbosa, takımın kamp yaptığı otelden içeriye alınmaz. Uğursuz sayılan yaşlı adam tutamaz gözyaşlarını. Benim ülkemde verilen en ağır ceza 30 yıldır. Bense hayatım boyunca işlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum. Barbosa, Rio de Janeiro'nun ünlü Maracanã stadında oynanan 1950 Dünya Futbol Kupası maçında Brezilya'nın kalecisidir. Uruguay'dan yenilen iki gol, 200 bin Brezilyalıyı taşa çevirir ve hepsi de kımıltısız bir şekilde tribünde oturur. Üstlerindeki tişörtlerde kupayı kaybeden takımın adı yazılıdır. Şampiyon Brezilya. FIFA Başkanı Jules Rimet şöyle anımsar o günü. Kupayı kollarımın arasında tutuyordum ama onunla ne yapacağımı bilemiyordum. Yapayalnız hissettim kendimi. Uruguay'ın kaptanı Obdilio Varela'yı gördüm ve kupayı ona sanki bir suç işliyormuşum gibi gizlice verdim. Sonra tek bir sözcük dahi söylemeden elini sıkıp uzaklaştım. Oysa Jules Rimet'in cebinde bir gece önce otel odasında yazdığı konuşma metni vardır. Onu okuyamaz. Çünkü metinde uzun uzun Brezilya'nın şampiyonluğu kutlanmakta, oynadığı futbol övülmektedir. Obdilio Varela kupayı kazanan Uruguay'ın kaptanıdır. Tribünlerde ağlayan on binlerce Brezilyalıdan öylesine etkilenir ki hiçbir gazeteciye zafer çığlıkları atan demeçler vermez ve o gece otelden tek başına ayrılarak kupayı kaybeden insanları teselli etmek için tüm barlarını gezer Rio de Janeiro'nun. Ülkesinde kahraman ilan edilen Varela'yı şapkasını gözlerine kadar indirdiği, pardesünün yakalarını iyice yukarı kaldırdığı bir hayat beklemektedir. O, Maracanã stadında Brezilyalıların yaşadığı hüznü yüreğine gömerek, birisi beni tanıyıp kutlayacak korkusuyla yürür yıllarca. Her köşesinde resminin asılı olduğu Montevideo sokaklarında. Kumsallarında futbolun henüz oynanmadığı 1865 yılında iki gemi görülür Rio de Janeiro açıklarında. Osmanlı donanmasına ait Bursa ve İzmir adlı iki gemidir kıyıya yanaşan. Aslında Güney Afrika'yı dolaşarak Basra'ya gitmek amacındadır iki gemi. Ama Atlas Okyanusu'nda yakalandıkları kuvvetli bir fırtına Brezilya'ya sürükler onları. Limanda onarıma alınan gemiler halkın yoğun ilgisini çeker. Çünkü Kızılderilileri yamyam olarak sunan beyaz adam, Türk ve Müslüman olanları da aynı şekilde tanıtır Amerika yerlilerine. Fırtınanın sürüklediği iki gemiyi gezen yerliler, denizcilerle tanıştıklarında kandırıldıklarını bir kez daha anlarlar. Aralarında Afrika'dan getirilen köleler, aslında Müslüman olduklarını fakat ibadet etmeyi unuttuklarını söyleyerek Bursa gemisinde bulunan İmam Abdurrahman'ın kalmasını isterler. Geminin komutanı buna izin vermese de Bağdatlı imam kaçar gemiden. Komutan, madem bu kadar gönüllüsün, kal o zaman diyerek imamsız demir alır Rio de Janeiro limanından. Bağdat'ta çıkmakta olan Zevre gazetesinde yayınlanır. 5 yıl sonra Brezilya'dan geri dönen İmam Abdurrahman'ın anıları. 40 bin insanın imanını tazelediğini yazmakla kalmaz, New York'ta yaşayan yüzlerce Müslümandan da davet mektubu aldığını iddia eder. Büyük bir tartışma alevlenir bunun üzerine. İmam Abdurrahman'ın iddiaları İstanbul'da yayınlanan Basiret'in sayfalarına kadar taşınır. Bildirilen insan sayısının doğru olması halinde Amerika'da milyonlarca Müslüman olduğu ve onlara yardım edilmesi gerektiği yönünde okuyucu mektupları yağar gazeteye. Günümüzde yapılan Kızılderililer Türk kökenli mi ya da Meluncanlar Türk mü tartışmalarının hiç de yeni olmadığını, bu konuların temcit pilavı gibi gündeme geldiğinin kanıtı olması açısından Basiret'e gelen bir okur mektubunu okuyoruz. Kaldı ki Amerika'nın keşfinden pek çok evvel Asya'dan Bering Boğazı kanalıyla hayli Tatar geçmiş olduğundan şüphe olmadığında, Şimali Amerika'da ahali Müslüme olması, cümleden ziyade bu ihtimale mebni olabilirse de, iş bu ihtimal pek zayıf görünüyor. Zira o Tatarlar Müslüman değildi. 20-25 yıl önce Kaliforniya'da altın aramaya Çinli, Borneolu, Cavalı, Filipinliler de geldi. Aralarında Müslümanlar da vardı ama bunlara bakarak Şimali Amerika'da Müslüman var denemez. Londra gibi New York'ta da çok sayıda olan Müslümanlar nereden gelmiştir? Yoksa taaddüdü zevcat gibi bazı adetleri cihetiyle kendilerini İslam'a yakın zannetmiş Mormonlar mıdır? Amerika zenci ve yerlilerin esir ve fakir adamlar olmalarıyla beraber İslamiyetlerinden cemiyeti umumiye İslamiye müstefit olacaklarından hem iddiacılar hem de itirazcılar hepimizin ondan hisse-i memnuniyetimiz olacaktır. Dolayısıyla iddianızdan ziyade gösterilecek delillerin esaslı olmasını temenni ederiz. Bir fırtınanın iki gemiyi Brezilya'ya sürüklemesinin ardından gelişen olaylar, Amerika yerlilerine bakışımızda da sert rüzgarların esmesine neden olur. Basirette yayınlanan yazılarda İmam Abdurrahman'ın anılarındaki çelişkiler dile getirilirken, Bursa gemisinin zabitlerinden Faik Bey, Brezilya'da sadece 9 bin Müslüman olduğunu yazar Trablusgarp gazetesinde. Geminin doktoru Hüsnü Bey ise Zevra gazetesine Müslüman sayısının 2 milyon olduğunu açıklar. Unutulup giden bu tartışmadan yıllar sonra ise bir Brezilyalı şairin şiiri karışır İstanbul minarelerinden okunan ezan seslerine. 1992 yılında şiir cumhuriyeti ilan edilen Kız Kulesi'nde şairlerin insanlığın gerçek yasa koyucuları olduğunu açıklayan Suna Yakın, Brezilyalı şair Tiago de Mello'nun İnsan Yasaması adlı şiirini okumakla kalmaz, manifestosuna destek yaptığı birçok şiir gibi onu da kulenin beyaz duvarına yapıştırır. Bu yasaya göre buyruk yoktur artık, yasak yoktur. Her şeye izin verilmiştir. Gergedanlarla bile oynayabilir insan ve ikindi üstü yürüyüş yapabilir elinde kocaman bir begonyayla. 1515 yılında Afrika'dan Lizbon'a getirilen gergedanın anısına Kız Kulesi gibi eteklerini dalgaların ıslattığı Belem Kulesi'nin duvarına bir gergedan kabartması konulur. Parantez içinde fotoğraf 17. Kız Kulesi'ne ise gergedan bir şiirin içinde ulaşır. Latin Amerikalı bir şairin dizelerinin ezana karışması bir yana, Latin Amerika'da ölüm döşeğinde yatan bir hasta için mevlid okutulur İstanbul'da. Neler olup bittiğini öğrenmek üzere 10 Aralık 1951 tarihli Cumhuriyet gazetesini okuyoruz. Arjantin'de bulunmuş bir yurttaş, parantez içinde İsmail Kadri Türkmen, dün Şişli Camisi'nde bir süreden beri hasta bulunan Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón'un sağlığına kavuşması için bir mevlid okutmuştur. Mevlid'de İstanbul müftüsü, Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu M. Manuel Ribal, işçi ateşesi M. Francisco F. Maggio, İstanbul'daki Arjantin kolonisinden 25 kişi, basın temsilcileri ve kalabalık bir halk kitlesi hazır bulunmuştur. Camilerinde Hristiyan Katolik inanca sahip Evita Perón için mevlid okutulan İstanbul'dan 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta şeriatçılar tarafından diri diri yakılan insanları anmak üzere ölenlerin fotoğraflarının sandallara konularak Kız Kulesi'ne doğru kürek çekilen İstanbul'a. Ne denir? Benim için ağlama Arjantin. İyi bir karga. İstanbul'da Bir Zürafa adlı kitabımızda öyküsünü yazdığımız Doktor Besim Ömer Paşa'yı o kadar çok soran oldu ki ben de fotoğrafını elinizde tuttuğunuz bu kitabın albüm bölümüne koymaya karar verdim. Parantez içinde fotoğraf 18. Ayrıca şunu belirtmeliyim ki Haseki'de bulunan Kızılay Sağlık Meslek Lisesi'nin odalarından birinde Besim Ömer Paşa'nın bir başka fotoğrafı asılmaktadır. Titanic'e bilet alıp da kaçıran tek yolcunun fotoğrafının bir duvarında asılı olduğunu bilmek ne dersiniz? Daha gizemli kılmıyor mu İstanbul'u? Merak eder de Besim Ömer Paşa'nın fotoğrafını görmek için okula giderseniz bilin ki karşınıza çıkacak tarihi bina Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal Sokağı adlı eserini kaleme aldığı evdir. Sinekli Bakkal da zaten evin bulunduğu sokağın adıdır ama o sokak 1950 sonrasının imar planlarıyla tarihe gömülmüştür. İstanbul'un gerçek dostu yazılarında onu bir şövalye gibi canavarlara karşı korumaya çalışan ve bunu yaparken de tehditler karşısında zırh yerine çelik yelek giymek zorunda kalan Oktay II. Menderes dönemi olarak adlandırılan 1950'li yılları şöyle tanımlar. Menderes döneminde gerçekleşen operasyonlar İstanbul'un tarih ve doğa değerlerini işgal eden yağma yapılaşmasının ortadan kaldırılması için değildi. Tam tersine doğrudan bu değerleri yok eden ve aslında bugünkü imar talanına da büyük ölçüde yol açan bir imha hamlesi açıldı. Salt karayoluna ve gösterişe dayalı bir ulaşım anlayışının yarattığı hamleler için, gazetenin birinde bir akla evvel Sultanahmet Çeşmesi'nin mezbelilik içinde olduğunu, Aksaray Meydanı'na taşınmasının iyi olacağını yazar. Bunun üzerine Adnan Menderes, tarihi eserin Aksaray Meydanı'na taşınması için emir verir. Aralarında Profesör Doktor Behçet Ünal'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı zor da olsa bu saçmalığa engel olmayı başarırlar. Menderes yine bir gün Bahçekapı'daki Valide Sebil'inin başka bir yere taşınmasını ister. Bunun nedeni sorulduğundaysa Oktay II'yi haklı çıkaracak şu karşılığı verir. Burada kimse görmüyor, şöyle meydanlık bir yerde olsun. Oktay II'nin rant terörü olarak adlandırdığı İstanbul'u yıkan imar planları bir veba salgınından farksızdır. Bir zamanlar kentin dokusunu tehdit eden en büyük tehlikelerden biri de veba hastalığıdır. İkinci Mahmut döneminde kentte her gün 1.000 insanın ölümüne neden olan veba hastalığının bekar odalarından yayıldığına inanılınca ünlü Melek Girmez Mahallesi yerle bir edilir. Halk sağlığı gerekçesiyle sokakları yıkan ikinci Mahmut ki herkesin evinin önünü süpürmesi ve çevresini temizlemesi yönünde ferman çıkaran padişahtır. Bizans'ta Osmanlı'nın İstanbul'u alması halinde hipodroma geldiklerinde gökten kılıçlı bir meleğin inerek onları İran'ın ucuna kadar süreceği inancı yaygındır. Melek bunu yaptıktan sonra geri gelecek ve kılıcı sütunlarından birinin dibinde oturan yaşlı bir adama verecek. Böylelikle kent dünyanın kraliçesi olacaktır yeniden. Alexander Pope'ye göre insanlar melek, meleklerse tanrı olmak isterler. İngiliz şair tanrılara özenen meleklerin düştüklerini, meleklere özenen insanlarınsa isyan ettiklerini belirtir. Bu duruma göre Bizanslıların beklediği melek, tanrılar katında uçmak isterken düşüp kırılan kanatlarına bakarak bir köşede ağlamaktadır. İstanbul'u ele geçiren Osmanlı'nın kentin bir mahallesine Melek Girmez adını vermesinin nedeni Bizans'a ironik bir gönderme yapmak mıdır acaba? Hazarfen Ahmet Çelebi'nin uçmak için kendisini Üsküdar'a götürecek bir rüzgarın estiği günü tercih etmesi de bu yüzdendir. Haliç'in karşı kıyısına doğru uçacak olsa Melek Girmez Mahallesi'nin çatılarına düşecektir gölgesi. Bekar odalarıyla nam salmış bir semtin üstünden geçerken kadın melek sanılma riskini göze alamaz Hazarfen. Erkek olduğu anlaşılsa bile bekarlar arasında oğlancıların olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu yüzden meleklere özenen isyancı Haliç aşırı değil, daha uzun ve yorucu olan Boğaz'a karşı bir güzergah çizer kendine. Melekler arasına karışan Hazarfen, Tanrı katına çıkmayı denemez bile. Çünkü o, bir meleğin kanatlarıyla ancak insanlar arasında bir özellik kazanabileceğini düşünecek kadar zeki bir bilim insanıdır. Hatta sayfa aralarında kuş tüyleri koyduğu kitabına şiirler yazan bir şairdir. İstanbul'un bir yakasında Melek Girmez Mahallesi varken öbür yakasında Cadıbostanı bulunmaktadır. Cadıbostanı'nın adı zaman içinde Caddebostanı dönüşür. Anlayacağınız cadde sevdalılarıyla cadılar bile baş edemez İstanbul'da. Guy Endore 1934 yılında yayınlanan Paris'in Kurt Adamı adlı romanında insanın bir hayvana dönüştüğüne dünyanın her yerinde inanıldığını belirtirken Kızılderililerin bizon adamını ve İstanbul'un kedi kadınlarını da örnek olarak verir. Ama İstanbullu kadınların kediye dönüşmesi yazarın romanını süslediği renkli motiflerden biri olmaktan öteye gitmez. Anadolu'da hortlayan ölüler olarak kabul edilen cadıların ciğer yediklerine inanılır. Romanlarında araştırmalarına da yer veren Guy Endore'nin bir tekerlemede "Cehennemin kadınları, İstanbul'un kadınları, çık pıt, nereden geldin oradan çık" diye anılan İstanbul cadılarını ciğeri çok seven kediye dönüştürmesinin nedeni budur belki de. Navajo Kızılderilileri aşırı zengin olup bolluk içinde yaşamak amacıyla başkalarına zarar verenlerin cadıya dönüştüklerine inanırlar. Öyleyse bize de İstanbul cadılarına inanmak düşer. Bir yazıda cadıdan bahsedilir de karganın adı hiç geçmez mi? Alfred Hitchcock, gerilim sinemasının başyapıtları arasında olan Kuşlar filmini İstanbul'da da çekebilirdi. Bunun için Ahmet Haşim'in Karga adlı yazısını okuması yeterli olacaktı. Her sabah gözlerimi göklerden gelen paslı sesler gıcırtısıyla açıyorum. Sanki binlerce çelik makas göklerin koyu maviliğini doğramak için durmadan açılıp kapanarak havada cehennem gibi bir gürültü şakırdıyor. İlk yaz geleli kargalar sınırsız bir sevinç içinde. Sanki insan silahına karşı yeni üstünlüklerini kutluyorlar. Gemiye binmek için geçtiğim tarlaya konan kargalar şimdi gelip geçenden hiç korkmuyorlar. Tersine bu tank gibi madensel zırhla her yanı kaplı kuşların yuvarlak, kanlı gözü ve çelikten gagası garip bir gözdağıyla insana doğru çevriliyor. Öyle ya, yenen yenilene başka türlü mü bakacaktı? La Fontaine kargayı tilkinin karşısında küçük düşürdüğü fablında yanılmaktadır. Bir karganın zekası maymununkine eşittir çünkü. Üstelik o öyküde karga, sesinin güzel olduğuna tilkinin kendisine inandırdığı için peyniri kaptırmaz. Karga bir ağzındaki peynire bakar bir tilkiye ve "Bunun için mi yalan söylüyor, aşağılıyorsun kendini, al senin olsun" diyerek aşağı atar peyniri. Tehlikedeki bir kargaya arkadaşları yardım eder mutlaka. Bunu bilen avcılar, hoparlörden kavga eden bir baykuş ve karganın sesini verirler. Yardıma gelen karganın aldığı mükafatsa avcının tüfeğinden çıkan kurşun olur. 1946 yılında Amerika'nın Kansas eyaletinde kargaların tünemediği bir dal görmek olanaksız hale gelir. Buna çare bulmak isteyen kent yöneticileri avcılarla anlaşır. Ağaçlara asılı dinamitlere ateş edilmesiyle 150 bin karga öldürülür bir günde. Buna karşı çıkanlara ise katiller, Kızılderililer için söylenmiş şu ünlü sözü değiştirerek yanıt verirler. İyi bir karga, ölü bir kargadır.